Ayrım 33.
İşin daha da kötüsü iflas etmiş, boğazına kadar batmış, acımasız ve sefih eski büyük senyorları Ön Asya'ya valilik göreviyle göndermeleriydi. Bunlar valilik görevini kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor, istismar ediyorlardı. Borçlarını kısa bir sürede ödemek, özledikleri lüks yaşam için kısa sürede servet sağlamak ve işlerini bir an önce yoluna koymaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Bu nedenle amansızca zulüm yapıyor, mültezimleri olabildiğince şımartıyor, onların soygunlarından pay alıyor, buna karşılık da halkı ezdikçe eziyorlardı. Kısacası Roma merkezi yönetimi Ön Asya'da tam anlamıyla mafyos bir düzen kurmuş bulunuyordu. Hükümler en son ödeyen lehine veriliyor, adalet satılıyordu. Ustalıkla yapılan gasplar, üstü kapalı müsadereler, el koymalar, keyfi para cezaları, mecburi hediye şeklindeki soymalar tevali edilip, yani yayılıp gidiyordu. Bu soygunculukları eski kaba Romalılar nasıl yapmışlarsa Helen kültürüyle incelmiş nazik yeni Romalılar da aynı tarzda devam ettiriyorlardı. Bir şehri ziyaret eden Romalı komutan, burayı harp ederek zapt etmiş gibi gördüğü bütün sanat eserlerine, hoşuna giden her şeye el koyuyor, müsaade ediyordu. Mukabilinde bunların yerli sahiplerine hiçbir şey vermeyi düşünmüyordu. Valinin türlü ünvan taşıyan etrafındakiler de halkı türlü vesilelerle soymakta, birbiriyle yarış ediyorlardı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 324-325. Romalıların tesis ettikleri mafyos düzende Ön Asya halklarına yapılan zulüm bununla da bitmiyordu. Eğer Roma'dan dürüst bir yönetici tayin edilecek olursa bezirganlar, mültezimler ve hırsız bürokratlar ona karşı hemen cephe oluşturuyorlardı. Püblikenler ile tahsildarlar hemen tezvirata başlıyor, hazinenin boşaldığını ileri sürerek dürüst bürokratları geri çağırtıyorlardı. Bunun için de Roma'da kulüs yapıyor, böyle zamanlar için besleyip doyurdukları rüşvetçi senato üyelerini kışkırtarak harekete geçiriyorlardı. Roma İmparatorluğu'nun merkezi yönetimindeki bu mafyos eğilim ve zafiyet, toplumsal bellekte ve sosyal yapıda o denli derin izler bırakıyordu ki, çok sonraları tesis edilen İtalik Yarımadası'ndaki ve Ön Asya'daki devletler bu kokuşmuş modelin etkisinden kurtulamıyor, mafyos yapılanmanın kısır döngüsü içinde kıvranıp duruyorlardı. Kaldı ki merkezi yönetimin başındaki Sezarlar, mafyos yapılanmanın da başında bulundukları için 20. yüzyıldaki İtalo-Amerikan mafya şefleri için de ideal bir tip oluşturuyor, hayranlıkla örnek alınıyorlardı. Bakınız dünyamızı saran mafya Murat Çulcu. Ön Asya'daki mafyos düzenin paraziter unsurları bununla da sınırlı kalmıyordu. Romalı kumandanlarla birlikte Ön Asya'ya gelen çok sayıda iş adamı kılıklı karanlık tipler gruplar halinde dolaşıp duruyorlardı. Roma işgalinin ilk 40 yılı içinde 100 bin civarında Romalı Ön Asya'ya gelmiş bulunuyordu. Bunların arasında dürüst tüccarlara ve saygın sanatkarlara da rastlanıyordu. Ancak banker kisvesi altında pek çok şüpheli şahıs, hilekar tacir kimliğinde köle hırsızları her türlü yolsuzluğu ve suistimali yapmaktan çekinmiyordu. Bunların büyük bir kısmı yöneticilerle işbirliğine girişiyor, dalavereler çeviriyor, madrabazlıklar yapıyorlardı. Roma yönetiminin tesis ettiği bu mafyos düzen, Ön Asya'daki sitelerini geliştirmek ve güzelleştirmek için büyük çaba sarf etmiş olan eski Yunan sömürgecilerini de çökertiyordu. Artık Yunanlılar da ağır vergiler altında eziliyor, haksız ve amansızca istenen haraçları ödüyor, mal ve mülklerine geniş çapta el konuluyordu. Diğerleri gibi bu eski sömürgeciler de mafyos paraziter unsurların taleplerini yerine getirebilmek için yine onlardan yüksek faize borç almak zorunda kalıyorlardı. Ancak bu uygulama onlar bakımından kaçınılmaz şekilde sonun başlangıcı oluyordu. Yüksek faizle aldıkları borçları geri ödeyemiyor, çok geçmeden de iflas ederek her şeylerini yitiriyorlardı. Türlü vergiler, soygunculuklar altında ezilen hususi tacirler, Romalıların imtiyazlı rekabetiyle fakirleşmiş olduklarından, uğradıkları tecavüzlere karşı açtıkları davayı kaybettikleri veya vergiyi vaktinde vermedikleri takdirde akıbetleri ya esaret veya ölümdü. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 325-326. Tüm bu uygulamalarda hiç şüphe yok ki en büyük rolü bu sırada Roma'nın otoritesini kabullenmiş görünerek gerçekte varlığını sürdüren Fenike ve Kartaca kökenli, Sami karakterli, spekülatif manipülatif kazanca dayanan ticaret oligarşisi oynuyordu. Spekülatif, manipülatif, kazanca dayalı ticaret oligarşisi kendi ekonomik gücüyle Roma'nın askeri ve siyasi iradesiyle birleştirerek Roma İmparatorluğu adına her türlü rezilliği, soygunu ve çıkarcılığı sergiliyordu. Bakınız Marjinal Tarih Tezleri E Yayınları Murat Çulcu. Bunun en önemli kanıtını ise Pontos kralının Ön Asya'da gerçekleştirdiği büyük Latin katliamı sırasında cereyan eden bir olay teşkil ediyordu. Sakız'da Yahudi bankerleri tarafından ada tapınağında depo edilmiş olan 800 talan bu gayretle müsaade edilmiştir. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 357. Mitridat Evpator tahta oturduktan bir süre sonra kıyafet değiştirerek Ön Asya'da uzun bir seyahate çıkıyordu. Bu seyahat sırasında hangi krallıkta ne gibi sorunların yaşandığını, sosyal yaşam durumunu, askeri, siyasi ve ekonomik yapılarını yerinde gözlemleyerek saptamalarda bulunuyordu. Bu seyahat M.Ö. 105-106 yıllarında gerçekleşiyor, kral yol arkadaşı olarak yanına birkaç makbul adamını alıyordu. Kapadokya, Galatya ve Roma'nın Asya eyaletinde dolaşıyordu. Seyahati gerçekleştireceği askeri, siyasi ve ekonomik faaliyetleriyle düzenleyeceği entrikaların altyapısını oluşturmak amacıyla gerçekleştiriyordu. Halkla doğrudan temas kuruyor, yüz yüze konuşuyor, sorunları yerinde gözlemleyerek öğreniyordu. Ne ki uzun süren bu seyahat sırasında Sinop'ta Mitridat'ın öldüğü dedikodusu yayılıyordu. Selevkoslar'ın küçük kızı ve aynı zamanda kralın kardeşi olan, ki bu dönemde krallar kız kardeşleriyle evlenebiliyorlardı, kraliçe Laodik, kral dostları tarafından kışkırtılıyordu. Kraliçe krala ihanet ederek üçüncü çocuğunu doğuruyor ve sefih bir yaşam sürüyordu. Fakat bir gün kral ansızın Sinop kapısında ortaya çıkıyordu. Saray adamları ihanetlerini örtbas etmek için büyük gösteriler düzenliyor, kraliçe ise Mitridat'ı zehirlemek girişiminde bulunuyordu. Ancak gözdeleri haber veriyor, Mitridat hem kraliçeyi hem de onun yakın çevresini ortadan kaldırıyordu. Mitridat, Ön Asya gezisinden sonra Ön Asya halkının bütün değerlerine ahlaksızca el koyan Romalıları, önünde sonunda bağımsız krallıklara yaşama hakkı verilmeyeceğini, böylece doğrudan veya dolaylı da olsa Pontos krallığına göz dikeceğini anlıyordu. Bu nedenle tüm gücüyle muhtemel bir savaşta Roma ordularıyla boy ölçüşebilecek güçte bir ordu hazırlamaya başlıyordu. Kaldı ki Pontos kralının Yunanlıların arzusuyla Kırım'ı almış olması Romalıları tedirgin etmiş ve kışırtmış bulunuyordu. Bir başka ifadeyle Ön Asya'da gizliden gizliye ve giderek açığa çıkan bir Roma-Pontos rekabeti yaşanıyor. Bu rekabet hızla kızışmaya, ısınmaya başlıyordu. Hele bir de Mitridat'ın Kapadokya ile ilgili amaçları ortaya çıktıkça ve Pontos kralı Ermeni kralı Tigran ile topraklar benim ganimet senin ilkesine dayanan bir işgal anlaşması yapınca Roma tahammülünün sınırına dayanıyordu. Nitekim bu gerginlik sonunda Tigran Kapadokya topraklarına saldırıyor, Mitridat'ın tetikçisi Gordios Kapadokya'da kral naibi oluyor, Kapadokya'nın eski kralı Ario Barzan da yollarına altınlar dökerek Romalıları kurtarıcı olarak Ön Asya'ya davet ediyordu. Böylece dolaylı da olsa Roma Mitridat ile karşı karşıya geliyordu. Romalı general Sulla Mitridat'a karşı askeri bakımdan ilk raundu kazanıyor fakat kısa bir süre sonra imparatorluğun merkezi karışıyordu. Roma'da ayaklanma ardından da iç savaş çıkıyordu. Bu nedenle imparatorluk Ön Asya'daki eyaletleriyle eskisi kadar yakından ilgilenemiyordu. M.Ö. 91 yılında Pontos ve Bitinya kralları kendi hudutlarına çekilmiş, Paflagonya ile Galatya bağımsızlıklarını kazanmış bulunuyordu. Kapadokya'da ise Roma'nın bağımlısı bir kral hüküm sürüyordu. Roma'nın güçlü pozisyonu sarsılınca bu tablo değişiyordu. Tigran'la anlaşan Mitridat iki generalini göndererek Kapadokya'yı tekrar işgal ediyordu. Evpator ayrıca Bitinya krallığına da göz dikiyor, taht üzerinde hak iddia eden Bitinya prensi Sokrat'a yardım sağlayarak Bitinya'yı da nüfuzu altına alıyordu. Bütün bunlar Roma'nın iç işlerini tekrar düzene sokmasına kadar devam ediyor olup bitiyordu. Bu arada Bitinya'dan kaçan kral Nikomedes ile Kapadokya kralı Ario Barzan da Roma'ya sığınıyor, Mitridat'a karşı yardım ve destek istiyorlardı. Roma'da iç barış, sükunet ve düzen yeniden sağlanınca Seto, Anadolu'ya Manilius Aquilius başkanlığında bir heyet gönderiyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 341. Aquilius'a Asya'daki prokonsül Lucius Cassius'un küçük Roma ordusunu müttefik cumhuriyet ve krallıklardan alacak kuvvetlerle takviye etmesi, Ario Barzan ile Nikomedes'i tahtlarına oturması görevi veriliyordu. Fakat Mitridat direniyor, öncelikle Ario Barzan'ın Kapadokya tahtına oturmasına asla izin vermiyordu. Artık savaşın sıcak soluğu Ön Asya'da giderek daha yakından ve şiddetle hissediliyordu. Mitridat'ın diplomasi sahasındaki başarıları, harp hazırlığındaki gayretleriyle ahenkliydi. İberya, Medya ve Partlarla yaptığı mücadelelerle arkasını emniyete almıştı. Damadı Tigran tedafüi savunmaya yönelik ve tecavüzi saldırıya yönelik bir muahede ile kendisine bağlı bulunuyordu. Gizli ajanları Asya ve Avrupa'daki Grek sitelerinde Galat ve Tetrarkları arasında dolaşıyor, bunları Pont Krallığı lehine kazanıyorlardı. Gönderdiği gizli elçiler Girit şehirleri, Mısır ve Suriye krallarıyla anlaşmaya uğraşıyorlardı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 345. Buna karşılık Mitridat Akillius'a karşı uzlaşmacı ve teslimiyetçi görünüyor, savaş hazırlıklarını maharetle gözlerden gizlemeyi başarıyordu. Akillius ise Roma'nın serveti ve gücü nedeniyle son derece mağrur davranıyordu. Mitridat'ın muazzam Roma Cumhuriyeti ile boy ölçüşmesini küçümseyen Akillius, bu kralcığın aklını başına getirmek için sınırlı bir askeri hareketin yeterli olacağını düşünüyordu. Nihayet iki ordu son hesaplaşma amacıyla Amasya Ovası'nda karşı karşıya geliyordu. Akillius ve arkadaşları savaş düzeninde büyük bir hata yapıyorlardı. Alelacele topladıkları küçük kuvvetleri dört gruba ayırıyorlardı. Bu dört grubu ise birbiriyle yardımlaşmayacak ve haberleşemeyecek kadar uzak mesafelere yerleştiriyorlardı. Üstelik bu kuvvetlerin ağırlık merkezini 50 bin piyade ile 6 bin süvariden oluşan Bitinya ordusu teşkil ediyor. Diğer 3 gruptan her biri ortalama 10 bin piyade ile 4 biner süvariden oluşuyordu. Mitridat'ın kara ordusunda 200-300 bin asker bulunuyordu. Bu ordunun temel özelliği Kırım savaşlarında tecrübe görmüş ücretli generallerin görev aldığı falanj ile Mitridat'ın Kapadokya krallığına geçirdiği oğlu Ariarathes'in Kalkit ile Fırat arasındaki bölgeden temin ettiği 10 bin süvarinin çekirdeği meydana getirmesiydi. Ordusunun kalan kısmında da 230 bin piyade ile 30 bin süvari bulunuyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 347. Mitridat ilk saldırıyı Bitinya ordusuna karşı gerçekleştiriyordu. Bu saldırı düşmanı çökertiyor, bozguna uğratıyordu. Bunun hemen ardından 3 ayrı gruptaki Roma orduları Pontos kuvvetleri tarafından teker teker vuruluyor ve her biri ayrı ayrı eziliyordu. Umumi inhidam süratleniyordu. Mitridat'ın her yeni muvaffakiyeti Anadolu halkını kendisine sürükleyen cereyanı bir kat daha hızlandırıyordu. Bu durum karşısında kendisini Bergama'da emniyet altında görmeyen Akillius Midilli'ye sığındı. Arkadaşı Maltius da Rodos'a kaçtı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 350. Fakat Mitridat Akillius'un peşini bırakmıyordu. Daha önceden hazırlanan donanma harekete geçiriliyor, Mitridat'ın başında bulunduğu deniz kuvvetleri Sakız ve Midilli adalarında kontrol altına alıyordu. Bu sırada ilginç bir olay cereyan ediyordu. Hasta yatan Romalı kumandan Akillius'a bağlılıklarını bildirmeye giden Midilli halkı, adanın Pontoslular tarafından alınacağını duyunca evi kuşatıyor, Romalı kumandanı zincire vuruyordu. Daha sonra da götürüp Mitridat'a teslim ediyorlardı. Mitridat Akillius'a karşı derin bir nefret ve düşmanlık besliyordu. Zaten zaferden sonra yapması gereken pek çok işler varken Midilli'ye bu nedenle gidiyor, düşmanını adeta kendi elleriyle yakalıyordu. Nitekim Akillius'a bir Romalı kumandan muamelesi değil, sıradan bir şaki, bir çeteci, daha doğrusu aşağılık bir adam muamelesi yapıyordu. Eski görkemli saltanatı, konumu ve sıfatları dikkate alınmıyordu. Kendisini sorumsuz egemeni sayarak, halkına zulüm yaptığı Ön Asya şehirlerinde dolaştırılarak çirkin bir şekilde teşhir ediliyordu. Bu teşhir sırasında her türlü aşağılamaya ve hakarete uğruyordu. Bir zincirle süvarilerin atlarının arkasına bağlanıyor, kırbaçlanarak yürütülüyordu. Her şehir ve kasabada adı ve ünvanı söylenerek bağırtılıyordu. Yürüyemeyecek duruma gelince bir eşeğe ters bindiriliyor, yaptığı zulümleri bağıra bağıra halka anlatmaya zorlanıyordu. Bu tabloyu seyreden halk sürekli üzerine tükürüyor, tepeden tırnağa onu adeta tükürüğe boğuyordu. Akillius nihayet Bergama'ya getiriliyor, bir iddiaya göre burada dövülerek öldürülüyordu. Bir başka iddiaya göre ise boğazına eritilmiş altın akıtılıyordu. Akillius öldürülürken Mitridat Evpator, Ön Asya halklarının ortak kahramanı olarak alkışlanıyor, ona Asya'nın büyük kurtarıcısı, yeni Dionysos, büyük ata gibi ünvanlar veriliyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 351-352. Ancak Mitridat Evpator'un önünde çok önemli bir sorun bulunuyordu. Zafer kazanılmış, Roma ordusu bozulmuş, Akillius ile birlikte Romalı kumandanlar tasfiye edilmişti. Ama Roma soygun düzeninin temsilcileri ve bu düzenden kazançlı çıkanlar yerli yerinde duruyordu. Uzun işgal yolları boyunca Roma'nın koruması altında Ön Asya'yı soyan 100 bin kişilik Romalı halk burada oturmayı sürdürüyor, burada yaşıyordu. Bunların büyük bir kısmı bankerlik ve ticaret yapıyordu. Üstelik bunların servetinin altında hırsızlık, gasp, soygun, cinayet, işkence, rüşvet, yağma ve zulüm gibi kirli yöntemler yatıyordu. Yeni yönetimin bunlarla bütünleşmesi mümkün değildi. Çünkü başta Romalılar tarafından soyulan Oynasya'nın eski Yunanlı sömürgecileri olmak üzere, mülkü gasp edilen, akrabaları kaçırılarak köreleştirilen, zulüm ve işkenceye uğrayan halk, Romalıları olduğu gibi onlara da düşman kesilebilirdi. Kaldı ki Önasya'daki Yunanlılar intikam saatinin geldiğini düşünerek bayram ediyor, onların bu beklentisine Önasya halklarının Romalılara duyduğu kin ve garez de ekleniyordu. Bunun sonucunda Önasya'nın her tarafı adeta mafyos bir intikam kokuyor, bu intikam duyguları ise yağma hırsı ile besleniyordu. İntikam ve yağma hırsı günden güne kabarıyor, geçmişte gerçekleştirilen cinayetler, işkenceler, soygunlar, gasp, yağma ve el koymalar sadece günahkar Romalıları değil, Önasya'daki bütün Romalıları boy hedefi haline getiriyordu. Üstelik intikamcılığın bayraktarlığını da Önasya'da organize olan eski sömürgeci Yunanlılar yapıyordu. Zira Roma yönetiminin desteklediği rakip tüccarlar ile bankerler, tefeciler bunlara en büyük zararı vermiş bulunuyorlardı. En büyük darbeyi yiyen Yunanlılar şimdi en büyük kini besliyor, çok keskin intikamcılığı yapıyorlardı. Çok iyi komiteci ve propagandacı olan Grekler fırsatı kaçırmamak için hem yerli halkı hem de Pont zimamdarlarını yani ülkeyi yönetenleri ve bilhassa Kral Mitridat'ı mutassıl yani sürekli körüklüyorlardı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 355. Tüm bu telkin, kışkırtma ve baskılar hiç şüphe yok ki Mitridat ile Yunanlardan oluşan yakın çevresinin de işine geliyordu. Ön Asya'daki Latinlerin tasfiye edilmesi konusunda herkes aynı görüşte birleşmiş bulunuyordu. Ancak bu tasfiyenin yöntemi üzerinde tartışılıyor, mutabakat sağlanmaya çalışılıyordu. Bazıları Romalıların Ön Asya'dan çıkarılarak sürgün edilmelerini istiyordu. Ancak bu görüşe karşı olanlar sürgüne gönderilecek Romalıların rahat durmayacaklarını, servetlerini kullanarak Ön Asya'da ayaklanmalar çıkaracaklarını, ortalığı karıştıracaklarını ileri sürüyorlardı. Üstelik bunların Roma ordularıyla birlikte Ön Asya'ya dönmeleri ihtimaline de dikkat çekiliyordu. Bunlar en doğru, güvenli ve kesin çözümün Ön Asya'da gerçekleştirilecek genel bir Romalı Latin katliamı olduğunu savunuyorlardı. Ön Asyalıların büyük bir çoğunluğu özellikle Yunanlıların savundukları genel Latin katliamı çözümüne hararetle katılıyor, destek veriyorlardı. En kolay ve en kazançlı yöntemin katliam çözümü olduğu apaçık ortada duruyordu. Bu husumet propagandası yapılırken büyüklerle küçükler, mücrimlerle yani suçlularla mazlumlar, suistimalleri kangren haline gelen memurlarla namus adamlar, dürüst ve çalışkan tacirlerle hilekar ve soyguncu muhtekirler arasında bir fark gözetilmiyor, Romalılara mahsus toga giyen, Romalıların diliyle konuşan herkes yapılan fenalıklardan sorumlu tutuluyordu. Hülasa Küçük Asya kanlı bir likidasyona susamıştı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 355. Nihayet Pontos Kralı Mitridat Evpator'da katliam çözümüne katılıyor, bir soykırım planı yapıyordu. Mitridat bu plan çerçevesinde katliam hazırlıklarına başlıyordu. Ölçü olarak Romalılarla site vatandaşları birbirinden ayrılamayacağı için İtalya dili esas alınıyordu. İtalya dili konuşan herkes katliamcıların hedefi oluyordu. Öldürülen Romalıların cesetlerinin gömülmesi yasaklanıyordu. Katledilenlerin mal ve servetleri yerel belediyeler ile kraliyet hazinesi arasında paylaşılıyordu. Katliamın gerektiği gibi gerçekleştirilebilmesi için Romalı efendilerini öldüren veya saklandıkları yerleri ihbar eden köreler özgürlüklerini kazanıyorlardı. Aynı şekilde Romalı alacaklısını ihbar eden veya öldüren borçluların borçlarının yarısı affediliyordu. İtalya dili konuşanların yerlerini bilip de haber vermeyenler, bunları saklayanlar veya öldürülenlerin cesetlerini toprağa verenler ağır şekilde cezalandırılıyordu. Alınan bu önlemler nedeniyle katliam tam bir vahşet görünümü yansıtıyordu. Çocuklar analarının gözleri önünde boğazlanıyordu. Kadınlar kocalarının gözleri önünde öldürülüyordu. Bazı zengin Yunanlılar kendilerine sığınan Latinlerin öldürülmesi için para ile cellatlar tutuyorlardı. Diğer taraftan kin dini boğuyordu. Tapınaklar adeta insan mezbahalarına dönüşüyordu. Hakkında hiçbir ölüm cezası bulunmayan fakat suçlu kabul edilen insanlar canlarını kurtarmak amacıyla dinsel yapılara, tapınaklara, mihraplara, mukaddes heykellerin ve kutsal sembollerin altlarına sığınıyorlardı. Ancak katliamcılar sığınılan yerlerin kutsiyetlerini hiçe sayıyor, tapınaklar ve kutsal yerler sığınanların kanlarıyla kirleniyordu. Mihraplarda ve tanrı sembollerinin önünde diz çökerek yalvaranlar buralardan sürüklenerek alınıyor, tapınakların avlularında boğazlanıyorlardı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 356-357. Bu arada bazıları da üzerlerinden togaları atıp Yunan mantosu giyerek milliyetlerini gizlemeye ve canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Ama onlar da cellatlardan kurtulamıyorlardı. Bazı bölgelerde suçsuz bulunanlar Ege adalarına kaçmaya zorlanıyordu. Ama onlar da katliamın kurbanı oluyorlardı. Pontos kralı Mitridat Efbator'un hazırladığı plan ve verdiği gizli açık emirlerle Ön Asya tarihinin en kanlı günlerini yaşıyordu. İtalya dili konuşan 80 bin kişi katlediliyordu. 15 bin köle serbest bırakılıyordu. Büyük miktarda yağma yapılıyor, ganimet elde ediliyor ve Pontos kralı halktan 5 yıl müddetle hiçbir vergi almayacağını açıklıyordu. Vergi borcu olan sitelerin borçları ise affediliyordu. Yağma o denli büyük ve geniş kapsamlı oluyor ve yağmacıların gözü o denli kararıyordu ki sadece Latinler değil arada Latin olmayan zenginlerin yağmalanmasına da rastlanıyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 357.